Radyo Karavan Ek Gıda programından hepinize merhabalar. Şimdi programı pazar akşamları çok geç saatlere bıraktığımı söylemiştim daha önce. Yine pazar akşamı ve yine şu an saat 8.30. Ve eşime dedim ki eskiden böyle sobalı evlerde otururduk biz. Ve pazar günleri işte ortak bir şekilde işte bütün ev halkı yıkanırdı. Çünkü işte sobanın yandığı tek bir oda vardı. Banyo işte ısıtmak çok meşakkatliydi. Sıcak su bulmak meseleydi. Ve o yüzden de o pazar günlerinden böyle bir nefret ederdim ben yıkanacağım için. Çünkü hele kışın o soğukta yıkanacağım için o sıranın bana gelmesinden nefret ederdim. Ve şimdi o böyle sobalı evlerde yıkandığım zamanki o böyle yıkanma nefreti. Yıkandıktan sonra da ya iki yıkandık hadi bakalım sıramızda sağlık duygusuyla. Duygusu içindeyim şu anda dedim programı yapmadan önce. Böyle sizinle böyle aşk nefret ilişkisi sanıyorum yaşıyorum. Böyle yapmadan önce inanılmaz böyle işte nasıl olacak, nasıl gidecek, nereden çıktı hadi bakayım, nasıl bitecek o bir saat. Ama anlatırken ya da başladıktan sonra, hele ki yaptıktan sonra, hele ki bir de oturup sizle beraber dinlediğim zaman, kendimi dışarıdan bir göz olarak dinlediğim zaman, iyi ki yapmışım. Ulan kendimle ilgili anlatırken fark etmediğim şeylerin de bir sürü fark etmeme de vesile oluyor. O yüzden hep söylüyorum aslında çok şeye vesile olmaya başladı. Vesile olduğu şeyin büyüklüğünden artık ben kendim de çok hem korkmaya hem sevinmeye hem çok fazlasıyla da etkilenmeye başladım. İçimden çıkan şeyin kendisini dışarıdan seyretme halinden dolayı. O yüzden de dediğim gibi aslında şimdi o böyle eskiden fakirken ki, yoksulken ki evimizdeki o yıkanma, işte sobanın yandığı zamanki o yıkanma ayinlerine benzer bir ayin şeklinde başlıyorum pazar akşamları. Bu hafta neler oldu diye dediğim gibi not tutmuyorum. İşte programa başlamadan önce bir ikidir böyle biliyorsunuz elime şarap kadehi alıyorum, işte bira alıyorum böyle havaya girmek için. Biraz önce de girdim bir paket çekirdek açtım. Dedim ki programda artık dedim biz bu adamlarla artık dedim kanki olduk dedim. Öyle her hafta ben size cool numarası mı yapacağım artık? Ne oldum ortaya çıksın arkadaşım. Çekirdek seven bir insan oldum ortaya çıksın. Sonra dedim ya şimdi çıt çıt çıt olmaz. Havalı olsun de bu sefer de işte şey var dedim bir filtre kahve yapayım dedim. Kahvemi aldım odama geldim. Işığımı ayarladım. Sizinle buluşmak için her şey şu anda tüm şartlar hazır. Şimdi dediğim gibi not almıyorum. Masaya oturduktan sonra o hafta neler olmuş diye böyle bir kafamdan geçiriyorum. Bu hafta aslında en önemli şeylerden biri. Ben pazar akşamı sizinle programı yaptıktan sonra oğlum pazartesi günü işe gittim ama pazartesi akşamı çok ciddi anlamda ateşlendi. Böyle ufak ufak öksürüyordu. Ama o gece inanılmaz derecede ertesi sabah işe gidecektim ben. Ve işe gitmeden önce giyindim. İşte Gülizar'ın kucağına verdim oğlanı. İşte neredeyse bütün hazırlıklarım bitmiş evden çıkmak üzereyken birdenbire Gülizar ablanın üstüne kustu. Böyle çok korkunç bir şekilde hani böyle bir fiskiyeden böyle su boşalır gibi. Böyle halı, Gülizar ablanın üstü, kendi üstü. Sonra kucağımıza aldık ve bir ateşi olduğunu anladık. Ve ateşin ölçtüğümde işte 39.5'u geçmeye başladı derece. 40'a yaklaşırken biz tamam dedik hani hemen hastaneye gidelim apar topar. Giyinip hastaneye işte gittik, doktora gittik. İşte ilk defa yaşadığımız bu şehirde ilk defa bir hastaneye geldik. Çocuk bölümü, hastane özel hastane mi o kadar çok devlet hastanesi gibi kalabalıktı ki özellikle çocuk bölümü. Yani biz oraya gittikten sonra acil olmasına rağmen, acil bölümden giriş yapmamıza rağmen bir yaklaşık işte bir beşinci çocuktan sonra bize sıra gelebildi. Doktorumuz da çok enteresan bir adamdı. İsmini şimdi söylesem yok söylemeyeyim şimdi çok bombastik bir ya da adamın ismi Ahmet Kaya'ydı söyleyeyim ben size çocuk doktorun adı ben de dedim içeriye şey diye mi girsem acaba ağladıkça bizim oğlana ne yapsak acaba Ahmet Bey diye böyle bir pis bir şakayla mı girsem acaba dedim sonra tabii hemen duyarlı bir anne olarak o sırada evladımın da hasta olduğunu düşünüp bu çirkin şakayı yapmamaya karar verdim neyse 5 tane şurubu dayadı herif bu böyle belirli bir yaşı geçmiş ama hala her şeyin zirvesindeyim diyen herifler vardır. Yani seyrekleşmiş saçlarını boyayan, işte hafif böyle favori bırakan. Ondan sonra dişlerini kaplatan. Sonra bir de bu biliyorsunuz şey çıktı. Bu yaşı geçkin erkeklerin böyle bir taktığı böyle bir boncuk bileklikler çıktı. Yani o aslında ne mesajı veriyor abi? Yani ne kadar yaptığı iş ne kadar ciddi olursa olsun, ne kadar farklı bir kimlikle de orada olursa olsun, yani bu bankacı olabilir, doktor olabilir, o olabilir, bu olabilir, bir iş yerinin sahibi olabilir. Ama bileğine taktığı bileklikle bir dönem, hani bu Fedon'u taktığı böyle kolyeler de vardı bir ara. Şimdi o bilekliklere böyle cam top boncuklar şeklinde bileklikler, böyle hafif böyle koyu yeşiller, kahveler. O aslında o yaştaki abilerin, ya aslında ben bak her yola geliyorum, ben de iş bitmemiş. Sen şimdi burada böyle çok ciddi göründüm ya da çok ciddi bir görev başında olduğumu şey yapma, ciddiye alma. Evli barklı olduğuma da bakma. Aslında çok fenayım, çok fenayım yani, çok fenayım mesajı veren abilerden. O yüzden doktor öyle bir adamdı, çok bombastikti. Benim eşim de çok öyle adamlardan dehşete düşen, inanılmaz ağdalı böyle laflar kullanıyor devamlı. Hani bizim anlamayacağımız şekilde konuşuyor. Oğlum da ulan nerede tipsiz çirkin herifin de böyle kucağını aldı doktor bunu. Böyle gülücükler, öpücükler, o ateşli herif gitti bizim oğlan. Böyle bir doktorun yanağını okşuyor. İşte o kulağına taktıkları, hiçbir zaman söyleyemedim, teleskop muydu neydi onun adı? Onların işte böyle onu böyle ağzına gözüne falan sokmaya çalışıyordu. Neyse ilaçları vardı. İşte bizim özel sağlık sigortamız var. Gittik eczaneden özel sağlık sigortasını alacağız. Abi 75 lira şey çıktı, ilaç parası çıktı. Lan nedir ne değildir, şey özel sağlık sigortası iki tane ilacınızı ödemiyor. Sonra eve geldik, o iki tane ödenmeyen ilaç meğerse bir şey, bitkisel takviyeli, yok işte çinko ağırlıklı bilmem ne. O doktor dayamış yani, belli ki zaten sonra kayınpederim söyledi yani, ilaçları verirken reçeteyle beraber de bir tane işte broşür gibi bir şey de verdi dedi. Ya böyle o kadar nefret ettim ki, ulan zaten bir yaşında bir adam şu anda inanılmaz derecede ızdırap çekiyor, ateşler içerisinde yanıyor. Yani böyle herkesin bu böyle o rant peşinde olma kafası var. Yani bir yaşındaki bir adamın o sırada çektiği ızdıraptan bağımsız. Yani o bir yaşındaki adam onun müşterisi ya. Bizim doktorun müşterisi. Ve o müşteriden ne kadar daha çok para kazanırım derdiyle, oğlumun ihtiyacı olmadan belki o fazladan iki tane ilacı yazdı. Ya böyle o kadar öfkelendim ki, iki gün sonra getirin işte dedi. Eğer dedi şey düşmezse işte antibiyotik vereceğiz ve işte kan tahlili falan filan yaparız. Götürmedim ya. Vallahi götürmedim. Şu anda deliler gibi öksürüyor. Ateşi düştü çok şükür. Ve ama öksürüğü devam ediyor. Bugün tekrar aynı şekilde benim onu emzirirken yatağın üstünü ve benim üstümü kustu. Kendi üstünü kustu. Banyoya götürdüm. Bir de şöyle bir hayvanlık yaptım ben bugün. Normalde bu çocuğun rahat nefes alması çok önemli bir tür hastalık evresinde. Deliler gibi böyle sümüğü akıyor. Böyle her tarafın ağzından gözünden böyle yemyeşil sümükler akıyor ki. Aslında itiraf edeyim, ben çok da severim o böyle sümüklü çocukları. Benim okul önlüğümün kol ağızları böyle balıkların pulları olur ya, böyle ebruli, böyle sedefli parlar. Benim okul önlüğümün böyle kolları hep öyleydi. Böyle sümükten hep parlardı kol ağızlarım. Ondan sonra benim oğlum da şimdi böyle o sümüğünü koluna sürüyor ve o böyle kol ağızlarını, işte böyle burunla dudağının arasını o böyle sümüklü, hafif böyle artık kuruduğu için de böyle parlayan sümüklü hali çok acayip derecede sevimli geliyor bana. Tabii Gülizar takdir edersiniz ki çıldırıyor onu halde görünce. Neyse Gülizar da bugün biraz böyle daralmıştı. Abisi de gelmişti İstanbul'da. Beraber bir dışarıya çıktılar. Tabii biz de müthiş ebeveynler, çocuğumuzla yalnız kaldık. Oğlan bir uyudu, uyandı. Ondan sonra tekrar korkunç bir şekilde böyle burnundan sümükler akıyor. Bir aparat var böyle. Bunlar hep böyle yeni öğrendiğimiz şeyler. Ondan sonra burnundan o sümüğü çekiyorsunuz hani çocuk rahatlasın diye. Neyse ben 2-3 gündür bu şekilde burnundan sümüğü çekiyorum. Ben bugün burnundan o sümüğü çekmeye çalışırken şiar kafasını hafif salladı ve o plastik uçlu şey burnunun içini çarptı. Ben niye çok sert çektim o sümüğü bilmiyorum. Ama burnu deliler gibi kanamaya başladı. Ve aynı zamanda sümük de akmaya başladı. Böyle kanlı bir sümük akıyor burnundan aşağıya. O kadar siniri bozucu bir şeydi ki, böyle bir yandan da böyle şey, ben onu rahatlatmak için işte bu kanamanın üstüne onu emzireyim diye aldım, yatağa götürdüm. O sırada deliler gibi kustu mu? O kusmayla beraber burnundan sümük aktı mı? Burnundan deliler gibi böyle kanlı bir sıvı akıyor. Bir yandan böyle bütün her tarafım kusmuk. Banyoya girdik. Böyle 40 dakika böyle banyoda onu böyle çok sıcak su buharında, İşte o sümüğün akmasını, o kanlı sümüğün akmasını sağlamaya çalıştım. Ve böyle dedim ki ulan ne yapıyorsun ya, ne yapıyorsun? Yani böyle bir elimde bir mücevher var ve ona bakamıyorum duygusunu hissediyorum. Yani Çok ağır, 15-16 kilo oğlum. Ben çok ağırım. Onu hakkıyla kucaklayamıyorum. Hakkıyla kucağımı alıp gezdiremiyorum. Çabucak yoruluyorum. Belim ağrıyor, sırtım ağrıyor, kollarım ağrıyor. O gün işte doktora götürdüğümüzde arabanın ön koltuğundaydı. O eğildim. Arkada oturuyoruz çünkü ikimiz. Aldım onu kucağıma almak için. Eğilmemle onun ağırlığıyla geri gitmek istediğimde böyle sırtımın kıtır kıtır kıtır kıtır olduğunu duydum ve inanılmaz derecede böyle canım acıdı. 2 gün boyunca böyle eğilip kalkamadım bile. Neyse böyle bir hastalıkla geçen ertesi gün işe gitmek durumu. Ve bir arkadaşım demişti ki senin hayatında çok şey değişti ama sen farkında değilsin kızım demişti. İşte yaklaşık 1,5 aydır çalışıyorum biliyorsunuz ve çocuğu hasta bir kadının ertesi gün işe gitmek zorunda olmasının da böyle çok haksızlığıyla çok böyle boğuşum bütün gün boyunca. Yani ne yapıyorum ben burada, anasını satayım, ne iş yapıyorum ben burada. Yani çok işte şey oğluma ve aynı zamanda bana çok büyük haksızlıklar yapıldığını hissettiğim anlar böyle zamanlar oluyor çok. Yani o sırada çünkü hayattaki hiçbir şey benim onun yanında olma duygumdan daha önemli değil yani ve buna engel olan herkese ve her şeye çok öfkeleniyorum o sırada. Ve ama sağ olsunlar hani bir gün öncesinde de hani çocuğumun pardon yani bir gün sonrasında işte o ateşlendi. Ertesi gün işe gitmedim. Çok da sağ olsunlar hani müsaade de ettiler buna ama ertesi gün yine öksürükten ve yine neredeyse sıfıra yakın bir uykuyla işe gittiğimde çok kötü hissettim kendimi. Çok yorgun, çok dağılmış bir şekilde hissettim. Neyse yani hala hastalığı sürüyor. Ümit ediyorum atlatır. İşte çocuğunun hasta olduğunu, işte etrafta çok fazla enfeksiyon olduğundan. İşte aslında tanımadığınız çocuk, ben biliyorsunuz hani şehri herkesin kucağına veriyorum. Hani sakınmadan. Gelen herkesin büyük bir cömertlikle, herkesin onun sevgisini bulaştırmasını, şehrin içinde yaşattığı sevginin herkese bulaştırmasına izin veriyorum. Bu nedenle hani o sırada acaba bu sevgi alışverişi sırasında böyle bir mikrobik alışveriş de olmuş mudur bilmiyorum. Ama hani birilerinin kucağına verme durumundan çok vazgeçmedim ya da bu bana ders olmadı aslında. Ben kendim tabii her zamanki gibi kendimi hırpalayayım. Acaba ben çocuğu bir yerde üşüttüm mü ya da işte üstünü başını yeteri kadar sarıp sarmalamadım mı diye. Kendimle uğraşmak çok daha kolayıma giden bir yöntem biliyorsunuz. Bu hafta ilginç şeylerden biri de ne oldu? Ben hayatımda ilk defa arkadaşlar evime bir temizlikçi hanım geldi. Bu benim prensipte çok karşı olduğum bir şey. Yani aslında hala çok alma taraftarı değilim. Ama biliyorsunuz Gülizar'cığım şu dönemde bana çok destek veriyor. Şiarla ilgileniyor ve şiar artık şu anda tutuna tutuna yürüdüğü için çok sıkıntılı bir evrede. Yani tek başına yürüyemiyor ama oturmak istemiyor. Duvarları tutunarak, kapıları tutunarak, çöp kovalarını tutunarak, işte çöp poşetinden bir şeyler yiyerek inanılmaz derecesi her müthiş bir tehdit şeklinde şu anda. Ve gerçekten bir bebekle ilgilenmek çok zor bir şey. Bir de Gülizar abla da çok kendi içinde de mükemmeliyetçi. Evin içerisinde de sistem olmazsa, temizlik olmazsa, bir yemek pişmezse bunlar çok tedirgin olup mutsuz olan bir kadın. Ve bu nedenle çok parçalanıp dağılıyor. Bir yandan da hep böyle evde de oturmaktan dolayı geriliyordu, onu da hissediyorum ben. Ve misafirler gitti geldi. İşte biliyorsunuz hani yılbaşında birçok ağır bir misafir grubumuz geldi geçti. Sonrasında da İstanbul'dan da kendim bir misafir abisi gelecekti. Ama zaten yılbaşı için çok hazırlık yaptığı için, temizlik yaptığı için çok yorgundu ve hani ne yapacağım ve ben de artık hani gerçekten onu o halini gördüğüm için kalkıp tekrar çok yorulacak diye dedim ki tamam dedim bir temizlikçi çağıralım. Bizim de burada bir arkadaşımız vardı memnun olan bir şeyleri varmış böyle yardım aldıkları bir hanım varmış onu çağırdılar. Şimdi ben kendimi şu anlamda şöyle çok değerli bulmuyorum. Yani ben o temizlikçi hanım ya tabii bu da bir sektör bir şekilde hani şey diyebilirsiniz hani yardımcı oluyorsunuz ki genelde de bunu biliyorum. Benim kendi akrabalarımın içerisinde de bunu yapan birçok kişi de oldu. Yani özellikle hani eşleriyle ilgili sıkıntı yaşayan ve hani tırnak içerisinde o hep hani vasıfsız denilen o da çok da çirkin bir nitelemedir bence. İnsan hani kadınların özellikle hani kendi beden güçleriyle, emek güçleriyle bir şekilde hayata tutunmak için ayakta tuttukları bir sektör. Ve bir şekilde bir arkadaşım demiş ki sen bu kadınlara da destek veriyorsun demişti. Ama ben kendi evime bir temizlikçi kadın almaya çok da dediğim gibi bunu Evimin temiz olmasını çok da ihtiyaç hissettiğim dönemler oldu ama tek bir kere bile almadım. Çünkü ben kendi yaptığım işi daha değerli bulmuyorum aslında diğer temizlik çanım gelip evimi temizlemesinden. Yani şunu demek istiyorum. Ben öyle bir iş yapıyorum, öyle matah bir işim var ki o kadar değerli bir iş yapıyorum ki benim evin işini yapmaya vaktim yok, zamanım yok. Çünkü ben bunu çok daha iyi fiyata satıyorum, kendi zamanımı, kendi emeğimi. Ve kendi emeğimi ve zamanımı daha iyi fiyata sattığım için, daha önemli bir iş yaptığım için evdeki önemsiz işleri kendimin kıymetli zamanından, kıymetli emeğinden ayırmaya tenezzül etmediğim için bunu daha ucuza yapacak birini buluyorum. Ya duygusal olarak çok ayıp ediyorum gibi hissediyorum ben kendimi ya bu kadınlara. Yani kendi bir de ev böyle mahrem bir şey gibi gelir bana. Yani bu evin içerisine hani biri evimi temizlesin diye birine bir çağırmak. Yani o kadıncağız gelsin benim misafirim olsun, ben yemek pişireyim, çay koyayım ona. Çok daha rahat ettiğim bir şey olur ama dediğim gibi hani birinin gelip evimi temizlemesi ve ben tırnak içerisinde daha değerli bir iş yaptığım için onu evime çağırmak ve yani bu zamanı bulamadığım için ya da böyle bir emek sarf etmeyi lütfetmediğim için böyle bir kadını çağırma hali benim çok dediğim gibi duygusal olarak sindiremediğim bir meseleydi. Şu an çamaşır makinesi delirdi arkadaşlar bu arada. Deprem oldu zannettim ya. Ses geldi mi size? Ah çok bomba. Üstündeki her şeyi devirdi. Bir saniye dur bakayım oğlum uyandı mı? Sonra devam ederiz. Aa çok acayip ses çıktı ya. Size de geldi mi bakayım? Oğlum uyanmıştır belki bir saniye. Ulan ödüm patladı ha. Çamaşır makinesi üstündeki böyle sabunların olduğu şey sepeti falan atmış üstünden. Şiar da uyandı zannettim. Yok Allah'tan uyanmamış. Neyse. Şimdi işte bu temizlikçi hanım meselesi de tam işte Şiar'ın hastalandığı sabah oldu. Kadıncağız beni arayıp bir yandan evin tarifini işte ev nerededir diye soruyor bir yandan. Bir yandan da işte ben Şiar'la uğraşıyorum işte kucağımıza aldık giydirip hani hastaneye götüreceğiz diye. Neyse hastaneye gittik geldik. Kadıncağız böyle girişmiş işte evi falan temizliyor. Ondan sonra neyse oturduk kahvaltı hazırladık. Hani dedik hani siz de kahvaltı yapmadınız buyurun gelin kahvaltı yapalım beraber diye. Ondan sonra kadıncağız yani zaten bir sürü yorulmuştu işte camdan falan yerleri falan silmişti. Çayları doldurmaya kalktı. Sonra dedim bir dakika dedim hani misafir misiniz hani ben doldurayım çayları. Yok benim işim bu zaten falan dedi. Ay böyle o öyle dedikçe benim içim zaten kıyım kıyım böyle olup yani Allah'ım dedim Şiarcığım tam hastalanacak zamanı buldun. Hani ben çünkü hakikaten o halin kendisinin bir yabancı birinin gelip evimi temizleme haline tanıklık etmemek için hakikaten çok şeyimi verirdim. Ama o gün işte beraberdik. Ve çok da sevimli de bir kadın çıktı yani. Çok da hoş ya ve o da sağ olsun çok sevdi bizi. Biz de onu çok sevdik. Böyle çok komik böyle her tarafı temizlerken grup yorum dinleyip işte türküler mürküler dinleyen çok böyle çok enteresan bir kadındı. Yani böyle genelde hani bu tür işleri yapan kadınlardan hani böyle birine kadar acıklı bir hayatı olduğunu bir anlatma eğiliminde olur. Yani benim genelde çalışım çünkü ofislerde hep hanımlarda böyle bir şey olur. Hani aslında bu işi yapıyorum ama çünkü bu kadar şu kadar zor bir hayatım var. Çok o tür hikayelere de girmedi. Enteresan böyle hayatı, gündemi de takip eden bir kadındı. İşte eşimin kütüphanesinden kitap istedi. Kitap okumak istediğini söyledi. Çok fazlasıyla da sevdik kendisini. Bakalım ben artık ben Gülizar ablaya söyledim. Yani bu dedim artık böyle bir şekilde hani sen karar ver dedim. Yani ne zaman çağırmak istiyorsan. Ne zaman bu evle ilgili olarak böyle bir tasarrufun olsun istiyorsan sen dedim karar ver. Ben dedim bu benim karar vereceğim bir şey değil. Çünkü hani ben pis bir evde de oturmaktan rahatsızlık duymayan bir insanım. Ama yok ya içten içe çok da seviyorum aslında böyle ev temiz olduğu zaman da. Neyse yeni telefon aldım. Onun dışında hayatımda ne değişti? Ha bir dakika ya boş ver zikri neden onun telefon işini onu sonra anlatırım da. Ne oldu? Ha şimdi işte pazartesi günü bizim artık ekipler işte şeyler yeni sahamız bölgemiz falan belli oldu. Şimdi bendeki tabii böyle bu esnaf ruhunu gören yöneticim sağ olsun beni şeyde değerlendirdi. Sanayi mahallesinde. Şimdi benim yeni görev yerlerimden biri sanayi. Sanayi işte bu her türlü sanayi ama yani marangozluktan tutun işte yedek parça, işte otomobille ilgili olarak yedek parça. Ne aklınıza gelebilecek her türlü sanayinin kalbi olan yerdeki bölgeye bakacağım ben. Bir de yine böyle çok travestilerin olduğu ağırlıklı gece kulüplerinin olduğu bir bölge var oraya bakacağım. Acayip derecede heyecanlıyım. Yani o kadar mutluyum ki. Neyse sanayiye gittim. Tanıştık falan filan böyle işte kimle çalışacağız, şöyle olacak, böyle olacak, aman harika bir 2017 bizi bekliyor goygoyları. İşte eminiz çok başarılı olacağız. Bu sene de hedefleri yerden yere çalacağız. Karşılıklı işte böyle şeyler, yemin etmeler, söz vermeler. İşte çok güzel olacak, şahane olacak şeyleri. Ondan sonra ben ertesi gün gittim oraya. Sonra yemek meselesi oldu. Beraber yemeğe çıkalım falan ama genelde işte onlar da böyle ofise istiyorlarmış böyle yemekleri. Ben dedim ki dışarıda bir işim var gidip onu halledeyim dedim. Neyse ben böyle çıktım oradan şubeden çıktım. Tam böyle köşeyi bir döndüm. Abi bir baktım şahane bir tane köfteci. Ama sanayideki böyle bütün işçilerin böyle kirpas içinde böyle ağızları gözleri görünmüyor. İşçilerin böyle gittiği böyle üstlerinde tulumları, ayakkabıları vardır. Böyle burnu demirli böyle ayakkabılar vardır böyle. Onlardan giymişler. Ve böyle işte şey yarım ekmek 6 lira, çeyrek ekmek 3 lira, 4 bölü 3 ekmek 9 lira, tam ekmek 12 lira. Ben o kadar canım böyle tam ekmek yemek istedi ki sonra dedim kızım sus sen dedim. Kızsın dedim dur bakayım dedim. Ondan sonra neyse ben böyle benim klasik numaralarımdan biridir. Böyle çok oturasım var ama sanki hani ben şimdi benim tabii şıkıdık şıkı böyle topuklu ayakkabılı beyaz gömlekli halim oraya da uygun değil ya oturmaya. Yalanla telefon görüşmesi yaptım. Aa, alo, işte Ahmetciğim merhabalar. Ne yapıyorsunuz? Geliyor musunuz? Ha tamam şurada köfte bir yer var. O zaman ben burada yemek yiyeyim. Tamam sizi buraya bekliyorum. Tamam hadi görüşürüz. Diye yalanlarken kendime bir telefon görüşmesi yaptım. Oturdum. Güya hani arkadaşları bekliyorum orada. En uygun beklenecek yer orasıymış gibi. Neyse patron geldi. Ya garson dediğimiz adamlar yani 4-5 tane kahverengi önlüklü en az 60-65 yaşında böyle abiler. Geldi. Ben dedim bir tane yarım ekmek bir de şey istiyorum dedim. Ayran istiyorum. İçecek de 1 lira. Şalgam, ayran, gazoz. Böyle Zafer gazozu vardır. Bilmem bilir misiniz? Böyle internetten bakabilirsiniz. Böyle eski depozitolu şişeleri vardır. Bayağı da eski bir gazoz firmasıdır. Bir tane neyse ayran istedim ilk önce. Abi böyle masanın üstünde acı böyle pul biber şeyler. Şey, kornişon biberler. İşte kimyon. Kekik falan filan. Böyle bir gömüldüm böyle nasıl böyle ay, çok şahane işçiler alttan alttan bana bakıyorlar. Ne ayak bu niye burada yemek yiyor diye. Ben de böyle sanki hani telefonumu karıştırıyorum. Sanki arkadaşım herhalde yiyip gideceğiz. Yoksa biz de biliyoruz hani sanayide burada yemek yemeyeceğimiz de mecburuz. Hani yoksa merakımızdan burada değiliz. Mesajı verircesine hani beden dilimi o köfte böyle köfte aslında çığlık ata ata inleye inleye yemek istiyorum ama. Ondan sonra neyse fotoğrafını çektim bizim bir erkek arkadaş grubumuz var oraya WhatsApp'tan attım. Dedim arkadaşlar sanayideyim. Köfte ekmeğimi yiyorum. 10 numara ortam var. İçimdeki hırdavatçıyı seviyorum. Vallahi yemin ediyorum hırdavatçı var içimde ya. Hastasıyım yani. O sanayi ortamının hastasıyım. Oradaki yemek yerlerinin hastasıyım. İşte sonra neyse köfte ekmeğim. Sonra ulan ben doymadım. Ya doydum aslında da duygusal olarak doymadım. Orada daha fazla vakit geçirmek istiyorum. Sonra dedim ki abi bana bir çeyrek daha versene. Çeyrek dedikleri de normal bildiğimiz çeyrek değil. Ekmeğin ucundan çeyrek yapmışlar. Yanına da bir tane Zafer gazozu patlattım. Neyse gittim içeri hesap istedim. Abla dedi içeride ödeyeceksin. Gittim kasada böyle 100 yaşında bir amca. O da öyle kahverengi önlük giymiş. Bir baktım abi bir tezgah. Çünkü istediğin sipariş anında geliyor. Böyle içine böyle taze kuru soğanlı böyle salatalı köfte. Ona köfteler pişmiş böyle bir sürü köfte. Bir sürü yarım ekmekler böyle ızgarada pişmiş. Bir sürü işte domates bir sürü işte şey soğanlı. İstediğin şak şak şak hemen konuluyor içe veriliyor. Gittim abi o kaç lira hesap? 11 lira aslanlar gibi 11 liramı ödedim. Sonra çıktım dışarıya. Hemen böyle kapının önüne de bu sefer de ne gelmiş abi? Kerhane tatlısı vardır ya bilirsiniz. Böyle yuvarlak halka. Ondan sonra ondan da almak istiyorum ama utanıyorum. Dedim ki yine telefon yalanı. Aradım işte dedim valla Hüsnücüm dedim ben dedim geleceğim dedim. Sen istedin dedim tatlı dedim şey miydi ya bu yuvarlak olanlar hani kerhane bilmiyorum yani adını bilmiyorum. Bu yuvarlak şeyler tatlılardan ha bir de bunların uzunlarına var. Ha öyle tamam ikisinden de alıyorum ben sana. İki tane adam tabii telefon görüşmemiş nereden? Herhalde evde yemeyeceksiniz. Yok dedim arkadaşı alıyorum dedim. İki tane veri var oradan dedim. Neyse oradan hop köşeye döndüm. Köşeye dönerken ben onları yuttum. Bir tane böyle ama pat böyle şey tabii sanayide de eline böyle affedersin kerhaneyi alıp yiyemezsin. Yuvarlak. Onu ne yapıyorum? Hemen çıt çıt böyle ucundan koparta koparta böyle öğlen tatilinde böyle bütün sanayi böyle hafif turlayarak ama sanki bir adresi de arıyormuş numarası yaparak turlayıp ondan sonra da böyle iş yerine geri döndüm ama böyle kuş gibi hafiftim. O yüzden böyle ben kızların bu şeyine çok uyuz olurum. Hani vardır ya böyle bir kız modeli böyle esnaf lokantasına gitmez. İşte oralarda ben orada yemek yiyemem. Ben orada üstümüz kokar. böyle kız çocuklarını böyle kadınların böyle illet olurum. Öyle bu beyaz yakalı kadınlar, ay yeni bir yer açılmış tatlım, oraya mı gitsek? Ay oranın da işte porsiyonları çok büyük, yiyemiyorum. Ay ama ay orada lahmacun da yapılıyor, üstümüz başımız kokar. Bir de devamlı karılarda böyle şey vardır ya böyle üstümüz başımız kokar. Ay orada çok güzel mi? Çok üstümüze koku siniyor. Ulan ben var ya dünyanın en şahane kokusu değil midir ya? Böyle mangal kokusunun, is kokusunun üstüne sinmesi kadar şahane bir koku olabilir mi? Yani bir erkek öyle koksun bana ya. Geçen kocam geldi. O herif bildiğin şey kömürde şeye kokuyor. Piliç çevirme. Kömürde, odun ateşinde lahmacun kokuyor. Böyle işte kömür ateşinde cızbız kokuyor. Dedim sen kocacığım gel bakayım sen ne güzel kokuyorsun ya. Herife böyle şey böyle yemek istedim böyle üstüne böyle kekik döküp yemek istedim kocamı. O da dedi ki kızım dedi şey dedi şehir içinde dedi çok dedi soba yakıyorlarmış dedi doğalgaz çok yok. Kömür kokusu bu dedi. Ulan dedim beni mi yiyorsun dedi nerede yemek yedin itiraf ediyorum yok kömür kokusu diyor o da ısrarla. O yüzden o özellikle şey hatunları çok acayip hakikaten tilt olurum ben yani bu her yere gelmeyen ya da işte böyle bir o beyaz yakalı hatunlarla yemek yeme işi çok böyle bozar beni. Neyse ben sanayide yine böyle bir turlarken bir baktım abi şey yapıyorum dedim. Bari hani soğan yedim dedim. Bu da yeni telefon aldım ya arkadaşlar onun mesaj sesi duydunuz mu? Bir hayırlı olun bir dal hayırlı olsun alırım artık. Neyse ondan sonra ben köşeye yine döndüm. Ulan dedim ağzımız böyle cayır cayır şey kokacak soğan kokacak şimdi dedim. Daha ilk iş gününden herifler demesinler bu nedir? Kahveci gelmiş başımıza ne model bir hatun geliyor diye. Bir kahve içeceğim saniye. Ondan sonra köşeye bir döndüm. Neyse şey arıyorum. Abi iki tane öğlen tatilinde abiler oturmuşlar. Rakı içiyorlar böyle çay bardağında. Böyle kasayı ters çevirmişler. Sehpa yapmışlar ondan. Ondan sonra iki tane bir abi böyle motosikleti böyle işte tamir edilen bir böyle motosiklet ama böyle eski böyle motosikletler vardı. Adını unuttum ya. Suzuki miydi ya onlar? Ya da M ile başlayan bir şeydi. Mi, neydi ya? Neyse işte bu eski böyle incecik böyle çok zayıf böyle hastalıklı sokak köpeklerine benzeyen böyle incecik böyle motosikletler vardı eskiden. Neyse onlardan birinin böyle ucuna poposunu böyle kenardan böyle oturmuş böyle bir böyle gelip geçen böyle hatunlara bakıyor da hatun dediğim zaten bir ben bir de herhalde başka birkaç kişi dahadır yani öyle oradan zaten halley kuyruklu yıldız yani oradan bir kadının geçmesi. Neyse ah bildiğin ortam ağır ama yani oradan böyle bir bakıyorsunuz cigara içiyor herifin biri. Ondan sonra neyse tekele bir girdim. Cayır cayır böyle Orhan Gencebay çalıyor ama böyle eski şarkılarından var ya. Ya ortamı size tarif edemem ya. Efsane bir ortam vardı. Motosikletin kenarına oturmuş bir abi. Rakı içen kasada abiler. Böyle sigara içiyor ama sigara gibi değil. Böyle acayip bir kokan bir sigara. Ondan sonra cayır cayır böyle. Bir de bu adamların da ama enteresan bir şekilde ilişki kurmaya çalıştığın zaman da hiçbir şekilde böyle bir tacizkar tavırları yok. Yani sen onun mekanındaysan ve gerçekten senin bir iş sebebiyle orada ne bir kurumsal bir meseleyle ilgili orada olduğunu zaten anlıyorlar. Çünkü dediğim gibi dünya öyle bir dünya değil. Yani kadının var olabileceği bir dünya değil. Ama enteresan bir şekilde de çok da kibar davranıyorlar orada. Yani bir sürü benim kız arkadaşım çok oturduğu yerlerde görevlendirilmekten hoşlanmazlar, istemezler. Ve genelde de tedirgin olurlar. Ama ben açıkçası çok da severim öyle ortamları. Çünkü gerçekten hani hayatım boyunca biraz da dombili bir hatun olmaktan sebep herhalde. Hayatımda hiç görmedim inceliği, zarafeti oradaki erkeklerden görmüşümdür. Bak ben o yüzden mi seviyorum acaba ya? Böyle eskiden böyle Bağdat Caddesi, Mandat Caddesi'nde çalışırken istemem. Çünkü orada o kadar taş hatunlar var ki böyle zaten şey gibi, podyum gibi anasını satayım. Kimse dönüp zaten bakmıyor bize. Burada acaba onun ekmeğini mi yiyorum ben? Ondan mı seviyorum acaba bu sanayi ya? Abi kesin ondan seviyorum ben ya. Bak görüyor musun bütün hikaye yine şişkolu açıklama amına koyayım ya. Kesin ondan ya kesin kesin kesin. Kesin çünkü öyle Bağdat Caddesi gibi böyle havalı yerlerde falan filan sahillerde tabii kimse dönüp bakmıyor. Burada böyle sanayide herif böyle kibar davranıyor ne isterdiniz hanımefendi. Ama buyurun efendim böyle çok kendi çapında böyle çok kibarlık taslamaya çalışırken ben tabii böyle ay ay ay ay. Ay benim dertli başım ay benim dertli götüm ne olacak senin bu halin bilmiyorum. Çok fena hiç diyet miyet yapamıyorum. Valla ne olacak benim bu sonum bilmiyorum. Neyse böyle bir şey geçirdik. Yani bir iş haftası geçirdim. Şimdi ortalık her taraf kar biliyorsunuz. Böyle bir herkesin böyle bir karla ilgili böyle çok böyle bir fotoğraflar, İşte kar, iyilik, güzellik tüm kötülüklerin üstünü örttü. İşte karla beraber herkes çocuklar gibiydi. 7'den 70'e herkes sokaklarda. Bir an için bile olsa herkes dertlerini unuttu falan filan gibi. İstanbul'dayken biz çok yüksek tavanlı bir evde oturuyorduk. 5 oda bir salon. Ve hani pencereler orijinal olduğu için tahtadaydım. Hani böyle aşağıdan yukarıya doğru kaldırılan pencerelerdendi. Ve götüm donuyordu benim. Yani geçen kış bu zamanlar işte Şiyar'da yeni doğmuştu. Benim zaten herif küçücük. Emzirmem gerekiyor. Allah'ım yarabbim böyle o soğukta böyle açıyordum memelerim dışarıda. Ondan sonra bu herif yorganı örtemiyorum. Boğulup ölecek. Göğsümün altında kalacak diye de bir yandan ödüm patlıyordu. O kadar zordu ki yani o soğukta böyle o adamı emzirmek. Şimdi çok şükür evimiz şimdi 3+1 doğalgazlı burada da. Diğer tarafta da orada da doğalgazlı ama ev ısınmıyordu. Yani yüksek olduğu için, tahta pencere olduğu için. Bir de böyle macunlamak da gerekiyor. İşte süngerlemek gerekiyordu o tür pencereleri. Ya resmen geçen kış böyle donarak onu. Şimdi diyorum İstanbul'da olsaydık biz ne yapmıştık anasını satayım ya. 600 lira falan da doğalgaz parası veriyorduk üstelik orada. Ve ısınmıyorduk da. Diyorum buna ne doğru zamanda kaçtık geldik İstanbul'dan da birazcık böyle hakikaten ısınmaya başladık. Neyse böyle bir kar şarkısı mı çalayım dedim ama benim farkındaysanız da şimdiye kadar dinlediğim çaldığım şarkıların çok böyle çok fazlasıyla çok popüler olan şarkıcılar ve şarkılar değildi. Ama hani bizim hayatımızdaki en ağır temel benim dert ortağımdır. Mesela Sezen Aksu çok da keşke tanısam, keşke birbirimizi sevsek, dokunsak, şöyle bir bakışsak dediğim insanlardan da çok hem yani çok duygusal olarak yakın hissederim. Ama herhalde onun alamet farikası herkesin kendini öyle hissetmesi herhalde. Yani çoğu şarkı hep şey deriz. Hani sanki beni tanıyor ve benim için yazmış bu şarkıyı deriz hep. Ben çok sevdiğim şarkılarından biridir. Birazcık da Hava Kış, Mevsim Kar. Evet Mevsim Kar. Bilerek kullandım onu. Bakın yanlış bir cümle değil. Sözleri çok derin gelir bana. Birçok şarkısını çok severim ama bu şarkı bir ayrı ayrı iyi gelir bana. Ve şarkının en sonunda böyle artık bir sözlerin bitti ve sesini böyle enstrüman gibi kullandığı bir bölüm vardır. Çok böyle gözümü kapatıp çok beni yerden yükselten şarkılardan biri. Sezen Aksu'dan. Hani bu böyle hep herkesin bildiği şarkılar vardır ama bu şarkısını mesela çok az insan bilir. Ve ben bir konserine gitmiştik. Ve bu şarkıyı dedi ki çok kimse bilmez. Çok da boynu bükük şarkılarımdan biridir ama benim çok kıymetli şarkılarımdandır. Onu söyleyeceğim dedi. Ve bu şarkıyı söylemişti. Ben çok sevinmiştim. Çünkü gerçekten hani bir herkesin çok sevdiği Sezen Aksu şarkıları vardır ama bir de hayır arkadaşım bu şarkı benim kimseciklere vermem dediğin şarkıları vardır. Benim Sezen Aksu'nun işte o kimseciklere vermek istemediğim şarkılarından biri. Benim için bir şarkı sanki. Onu dinleyelim beraberce. Sezen Aksu Nihayet.
Uyandım bembeyaz bir sabahtı. Son yıllardaki en sert ayazdı. Sıcacık tadında havalandı kalbi kuş kanadında. Oysa umut ne kadar azdı, gündelikti, anlıktı birazdı. Okşar ökenin acı saçlarını hissettim kara kışta sarı yazdı. Nihayet diyar diyar. uzandım, örttüm bağrını usulca, öptüm olgun erik gibi ağzını.
Dinledik mi şarkıyı? Bu da güzel, evet. Şimdi ara verdiğim zamanlarda işte gidiyorum Asayiş Berkemal mi diye böyle bir salona gidiyorum. Bir oğlunu görmeye gidiyorum. Şimdi aile içeride, Gülizar tabii her zamanki dizilerinden seyrediyor. İşte elinde bir danteli, bir paket çekirdek açmışlar. İşte Gülizar'ın bir akrabası geldi, işte abisi geldi İstanbul'dan onu ziyarete. Bizleri ziyarete daha doğrusu, sağ olsun. Böyle çok da hoş, çok entelektüel, çok böyle görmüş geçirmiş de biri. Ondan sonra şimdi ben içeriye gittim. İşte Barış'ı çağırıyorum ya, biliyorsunuz hani böyle kayıt yapıyorum. Ondan sonra parçaların birleştirmeyle ilgili, daha doğrusu bu konuştuğum kısmın kaydedilmesiyle ilgili ve şarkıların eklenmesiyle ilgili Barış'tan yardım alıyorum. İçeriye gittim, hayatım işte koşsan hadi gel dedim, hadi yaptım bir parça bit hadi gel. Barış'ın babası şey dedi, ne o teneffüs mü verdin dedi. Dur dedim, bahsedeceğim şimdi Nevzat amca, teneffüs mü verdin diye. Böyle güle güle geldim odaya. Çok tatlı, çok naif biri. Yani ben Nevzat amcanın o böyle dolaysızlığı, o şey halini çok seviyorum. Yani hiç böyle bilgili adam, artistliği hiç yoktur. Çok o kadar mütevazı, o kadar sakin bir adamdır ki. Yani biz böyle hani bizde olup biten her şeyi böyle çok havasını atalım, artistliğini yapalım, başka türlü bir görünme halimiz var diye, o kadar çok kendi halinde bir adamcağızdır ki, çok severim o. Çok gerçekten hani Barış hep şey der, hani babasını tarif ettiğinde baba der yani. Klasik bir Türk babası yani. Bütün her şeyiyle yani, çocukları için yaşayan. Hiçbir kötü alışkanlığı olmayan, işte kahveye gittiği için Gülizar'la böyle kavga eden. Çok klasik ve çok benim babama hiç benzemeyen bir adam. Yani böyle işte sınava girersin, Gider seni saatlerce böyle kapının önünde bekler. Veli toplantısı olur. Yani çocukları için yaşayan bir adam. Benim babam bir kere bile böyle veli toplantımıza gelmemişti bile. Ben bir gün açık öğretim sınavlarına falan gireceğim dışarıdan. O zaman biz Barış'la çıkıyoruz. Sınav yeri Barış'ların evine daha yakındı. Onlarda kaldım. Neyse sabah uyandım, kalktım, tam böyle çıkacağım. Bir baktım Barış'ın babası da uyanmış benimle. İşte günaydın akşam tam çıkacağım. Bir baktım benimle beraber çıkıyor. Nezle amca dedim sen nereye geliyorsun, ben de seninle geleceğim. Ya dedim deli misin sen, niye geliyorsun ben? Yok ben de geleceğim. Benimle beraber beni sınav yerine bıraktı, tutturdu, ben seni bekleyeceğim 3 saatlik sınav. Ya dedim delirdin mi Allah aşkına? Ne beni sınavda bekleyeceksin? O kadar şaşırmıştım ki yani bir ebeveynin seni böyle sınavda beklemesi. Ya çünkü benim annem dedim ya okuma yazması yok. Şöyle bir zaten hani okul hayatıyla ilgili olarak hiçbir fikri yok. Annem çok mesela bir gün işe gideceğim. Bir baktım böyle evdeki pet şişelerden birine annem su koymuş. Bunu dedi iş yerine götürdü. Anne dedim niye iş yerine götürdün? İşte diyor suya para verme dedi annem. Anne dedim su iş yerinde su bedava. Ama çok çok çok iyi çok iyi diye çok sevinmişti iş yerindeki suyun bedava olmasına. Yani annem ne okul ne iş. İşte bir gün yine annemle ilgili çok böyle üzüldüm. Yani böyle aklıma geldikçe çok gözümün dolmasına sebep olan hikayelerden biridir. İşte ben iş hayatına yeni başlamışım. Yeni yeni para kazanmaya başlamıştım. İşte bir gün abim askerdi. Askerdi işte Manisa'da askerlik yapıyor. İşte biz de ne yaptık böyle Antalya tarafı, pardon Çeşme'de. Bir abim benim gemilerde çalışıyor. Abim Çeşme'ye uğrayacak. Diğer abim de işte Manisa'da askerlik yapıyor. Bir Çeşme'de işte gemici abimi görelim. Onun uğrayacağı tarihe denk getirdik. Oradan da işte Manisa'ya gideriz dedik. Bir baktım işte dedim ki yani bir gece otelde kalacağız işte Çeşme'de. Ve annem çantasını bir karıştırdım. Annem bir tam ekmek koymuş çantasının içerisine. Otelde bize ekmek vermezler diye. Ay böyle çok iki hikaye böyle annemin işte çantama su koyması işte yanında ekmek getirmesi çok. Bazen o sevimlilik hali şimdi size anlatırken böyle çok biraz duygusal biraz sevimli gelen. Ama o dönemlerde beni çok öfkelendiren şeyler oluyordu onlar. Neyse ya. Biraz daha böyle keyifli bir program yapmaya çalışıyorum ama böyle bazen bir şey oluyorum. Ruh halim kayıveriyor. Ki aslında bugün çok duygusal olarak çok böyle şey yukarılardaydım. Yani çok duygusal krizler yaşadım, bir gün geçirdim. Çok çok çok çok çok ağladım. Yani bugün işte oğlan uyudu. Gülizar abla işte abisiyle beraber çıktı. Barış oğlanla beraber evde kaldı. Ben de dedim çıkayım biraz yürüyeyim. Yürüdüm, yürüdüm, yürüdüm. Bugün de pazara gittim. Bizim buradaki çaput pazarına ama bugün küpe aldım kendime. Kıyafet yerine. Ve o kadar çok yürüdüm ki ama sonra böyle bir anlık böyle bir şey oldum. Böyle bir, çok kötü hissettim kendimi. Ya sanıyorum iş yerinde şimdi bir görev değişikliğiyle geldim aslında. Ben İstanbul'da bir yönetici olarak çalışıyordum ben. Burada tekrar şimdi satış üzerine tekrar geri döndüm. Yani o satışta yöneticiyken şimdi bizzat sahanın içerisinde bir uzman satıcı olarak devam ediyorum. Ve şimdi iş çevremdeki arkadaşların yaş grupları çok küçük. Şehir değiştirdim. İşte işin belki aynı işi yapıyor gibi olmakla beraber aslında işin çok bambaşka bir tarafına tekrar kaymış vaziyetteyim. Belki satış kısmını çok da sevdiğim, eğlendiğim bir şeydir ama o çok direkt sahada olmak, çok direkt artık satışını da getirdi, beraberinde getirdi o teknik takipler de çok benim sevmediğim taraflardır aslında. Yoksa müşteriyle temas et, tanış, işte sohbet et, hikayesini dinle, ona satış yap ama sonrasında işte parası çekildi, çekilmedi, öyle oldu, böyle oldu, hedeflere yansıması, işte onunla ilgili olarak onu bilgilendir, bunu bilgilendir, öyle yap, böyle, böyle. Hiç benim sevdiğim işler değildi. Ve öncesinde tabii bunların takibini yapmıyordum. Şimdi onu tekrar takip ettim. Şimdi yöneticim değişti, işte çalıştığım insanlar değişti. Her türlü işte görev alanım değişti, şehir değişti. Böyle bir an ve hani dışarı çıktım ama bir an önce aslında eve de geri dönmem gerekiyor. Oğlanın hastalığı böyle bir canım sıkıldı. İşte rejim yapamıyorum, gittikçe daha da fazla yemeye başladım. Kendimden hoşnut değilim, kendimi çok çirkin buluyorum falan filan. Böyle bir ağlama krizine girdim yolda. Allah'ım delireceğim, delireceğim, ağla, ağla, hıçkıra hıçkıra ağlıyorum, yürüyorum. Barış'ı aradım evde, ne yapıyorsun işte o şiar ne yapıyor, uyuyor. Şimdi Barış'a patladım. Ağla ağla biz iyi mi yaptık buraya gelerek? İşte kendimi çok yalnız hissediyorum. Çok kendimi kötü hissediyorum. Çok böyle bir kriz geçirerek ağladım aslında. O sonrasında işte akşam baktı ben hakikaten deliriyorum. Akşam da aldık işte burada yeni açılmış bir yer vardı. Köfteci vardı. Gittik orada akşam yemeği yedik. Böyle o kadar iyi geldi ki bana. Yani çünkü Barış'la uzun zamandır böyle yalnız kalmadık. Yani çocukla beraber çünkü hani hem çocuk bir araya giriyor ama çocukla beraber artık hani hayatın da daha kalabalıklaşmaya başlıyor. Yani ister istemez artık hani çok daha kişi hayatında oluyor. Ve artık o böyle çok kimsenin çok müstakil hayatı kalmayışı. Yani sen kendin yalnız kalamıyorsun, eşinle yalnız kalamıyorsun, çocuğunla yalnız kalamıyorsun. Aynı şekilde onlar o insanlar da kendilerince Gülizar da bugün mesela çok daraldı. Tek başına bir çıkıp yürümek istedi. Çok anlıyorum herkesi. Herkes şu anda birbirinin hayatını kolaylaştırmak için çok birbirine inanılmaz bir centilmenlik, inanılmaz bir iyi niyetle birbirine destek olmaya çalışıyor. Ama böyle bir çok yorgunca hissettim kendimi. Yani şu yarın hastalığı bitmemiş, işe gitmek zorundayım. Ve dedim ki tüm bunlar olurken işte yarın ne giyineceğim? İşte saçlarım çok kabarık, çok işte nasıl makyaj yapacağım, sabah nasıl uyanacağım? Yani oğlan işte uyanmış sabah 5.30'da uyuyor. Ondan sonra benim normalde uyanmam gereken saat 7.30. 5.30'da uyanıyor. Emziriyorum 6'ya kadar. Sonra yiyorsa o 7.30'a kadar yat mesela. Artık dediğim gibi herhalde uykusuzluk ve artık o fazla canı sana ait böyle bir mahrem, bir müstakil alanın kalmayışının yarattığı böyle bir gerginlik içerisindeyim ben. Ve işte Barış'la işte çok neredeyse aylar sonra ikimiz böyle sakin bir şekilde, çünkü gittiğimiz anda en ihtimal üçümüz işte Şiar, ben, Barış beraber yemeğe gidiyoruz. Böyle birbirimize aşk dolu, sevgi dolu bakmayı özlemişim. Yani birbirimizin elini tutup birbirimizin gözünün içine bakar, işte oranın köftesi nasıl güzel mi, ayranın tadı nasıldı. Hayır tatlı yiyelim, hadi ortaya bir tane ortak tatlı söyleyelim. Hesap ne kadar geldi, garson iyiydi, hadi baş bırakalım. Bu tür beraberce yaptığımız böyle şeyleri özlemişim çok fazlasıyla. Çünkü dediğim gibi hani çocuk olduğu zaman artık sevgini, enerjini hep çocuğa yönlendiriyorsun ve hiç sevilmediğini zannediyorsun. Yani sadece evet, Şiir'i doğurduğum için kıymetliymişim duygusuna kapılıyorum. Mesela seni kendinle ilgili olarak ortada bir kıymet kalmıyor da onu doğurmuş olmaktan dolayı varlığın ve onun artık sağlığı, beslenmesinden sorumlu insan gibi. Böyle bir fazlasıyla çok yorgun, fazlasıyla kendimi böyle bir tükenmiş hissettim. Ve çok ağladım bugün. Çok çok çok çok ağladım. Ama o böyle çok iyi geldi. Çok sakinleştirdi beni yani. Dediğim gibi sonra Barış dedi, yani sen dedi kendi çok fazlasıyla haksızlık ediyorsun. Yani sen aynı iş yerinin ya da işin devamı gibi düşünüyorsun. Ama hayır dedi, yani şu anda çok bambaşka bir sıfırdan bir işe başlamış gibisin dedi. Üstelik hayatında bir bebek var. Ve artık hani deliksiz bir uyku, fiziksel anlamda bir dinlenmiş olarak bir işe gitme durumu yok. O yüzden de bir de ben de hep böyle kendimce de işte başarılı olmak zorundayım, başarılı olmaya mecburum duygusu da var bir tarafta, hep böyle bir çok ciddi anlamda beni tüketen. O yüzden de böyle bir çok tatsızım bugün aslında. Hani hafta sonunun gelmesini istiyorsun ama hafta sonu gelse ne olacak? Yine 6.30-7'de uyanıyorsun. Yani hafta sonu artık böyle kendi götünü de döndüre döndüre uyuduğun, oh aman bir hafta sonu gelse de şöyle yapsam dediğim bir şey değil ki. Yani çok da hafta içinden daha farklı değil. Hatta hakikaten hafta içi bazen işe gidip, çünkü işte mesela gerçekten hani bir çay bardağındaki çayın bitişi ancak iş yerindeyken oluyor. Yani evde bir çayın sonu gelmiyor. Başladığım bir çayın sonu gelmiyor. Hep etrafta, dün mesela çok güldüğü kayınvalide, Barış'ın odasına gelip gitmişim, işte telefonu şarj ediyorum, yok bilgisayarda bir şeyler bakıyorum diye. Üç tane yarısı içilmiş, yarısı içilmemiş çay bardağında çay. Hani manyakça hiçbirini tam olarak içememişim. Ya Allah neyse, daha büyük dert vermesin diyelim ama böyle bir kendi içimde böyle bir varoluşsal böyle krizler yaşıyorum herhalde. Ne işim var burada, işte bu işi niye yapıyorum? Ve fazlasıyla yalnız hissediyorum aslında kendimi. Yani bir aklı başındaki kimseyi acaba tanıyamayacak mıyım? Acaba iş yerinden şöyle doğru düzgün bir arkadaşım olur. Çok küçükler çünkü, yani artık benim ekip arkadaşım ya 95'li var, ben 78'liyim. Abla diyorlar bana. Yani dediğim gibi hani bu yaşlanmışım duygusu değil. Yani o sadece bir denklik ilişkisi kuramamanın getirdiği bir şey var. Hem yaşlı hissetme durumu değil. Ama bir iletişim kuramamanın sancısı. Yani hem yaştan dolayı hem de o hayatla ilgili. Ya artık gerçi zaten anasını satayım. Hani ben daha gençken ya da ne bileyim yani bu kadar yaş farkı yokken de hep böyle bir o yalnız hissetme duygusu hep bende vardı ki. Hani yeni değil. Ama İstanbul'da son zamanlarında birazcık da artık hani eskimiş olmanın, birkaç tane de kafa dengi arkadaş bulmanın, biraz da insanları kendi tarzında alıştırmış olmanın getirdiği bir ferahlık ve rahatlıkla davranıyordum. Şimdi buraya gelince birazcık da işte daha kimle neyin şakasını yapacaksın? Yani böyle küfür etmek istiyorsun, şaka yapmak istiyorsun. Ne bununla ilgili olarak sana hani topu atan, hani o top, hani sana topu atan ve senin onu o topu böyle güzel şık bir gole çevirebileceğin bir şey yok. Yani öyle bir paslaşabileceğin kitle yok. Ne de senin için içimden de gelmiyor. Yani önceden bir ortamı hep coşturan, eğlendiren, renklendiren insan şeyiyken, öyle bir misyonum, görevim varken ortamlarda. Şimdi hiç öyle bir şeyim yok. Yani bu yeni işle beraber dediğim gibi ya artık hakikaten yaşım büyüdü, ya etraf genç, arkadaşlar çok genç, ya artık anne olmanın getirdiği bir şey. Ya da fazlaca kendini yorgun hissetmenin getirdiği bir şey. O şeye de giremiyorsun yani, ama hani eğlendiricisi, keyif veren insan şeyini giresim de işte gelmiyor. Ama tabii o da böyle çok ciddi bir lezzet kaybına sebep oldu yani hayatımla ilgili olarak. Ve fazlasıyla sanki hani böyle Don Quixote'da söyledim yani, çıktık geldik buralara ama hep böyle sürecekmiş gibi. Yani o ruhuma uygun ya da işte oturup gözümün içine baka baka böyle dertleşebileceğim, benim dinleyebileceğim ya da benim anlattığım şeyi dinleyebilecek bir arkadaş bulamayacakmışım gibi hissediyorum kendime. Ki eşimin de hep söylediği şey şudur, yani iş yeri dediğin şey böyle bir arayışta olmanı gerektirmemesi gereken bir yer. Yani böyle bir beklenti içinde olmamalısın der. Ama işte bizde işte serde böyle naiflik, serde böyle ciğerin ortalara serip paspas yapıp böyle o şekilde yaşama durumu hep içimizde anasını satayım bir şey var ya, böyle bir zerrin özer. Böyle bağıra bağıra böyle ağlayan, böyle çirkin ağlayan. Neyse, o zerrin özeri de bir konuşsak mı ya bir ara? Bunu da konuşuyoruz. Öyle de bir tarafı olduğu için yani ne kadar durumun ve oyunun farkında olursan ol, yine de işte şey yapamıyorsun yani. Bazen oyun olsun, oyun da olsa olsun istiyorsun. Yani hakikaten her şeyin farkında olmak yetmiyor. Bazen canın oyunu istiyor yani. O kadar gerçeklikte istemiyorsun yani. Yani neyse, böyle bir haftaydı. Yarın işte bir pazartesi. Umarım kendimi daha iyi hissettiğim bir hafta olur. Umarım oğlanın kendi daha toparladığı bir hafta olur. Ama yarın öğleden sonra onu bir doktora götürme planımız var. Zor işmiş arkadaşlar annelik. Yani orada işte bugün yolda giderken böyle bir bebek, çocuk gördüm, 4-5 yaşında 3 tane çocuğu olan bir aile yürüyorlardı. Orada ağlamaya başladım ben. Yürüyüşe çıktım. İşte çocuğun kucağına almış herhalde 4 ya da 5 yaşında bir çocuk. Elleri sargı içerisinde, yani böyle bir pansuman yapılmış. Elleri ve yüzü yanmış çocuğun. Diğer iki tane kardeş. Baba kucağına almış. Ellerini kıpırdatamıyor. Yüzü yanmış. Böyle çocuğu gördüm ve deliler gibi ağlamaya başladım işte yolda. Ağla ağla ağla, çatlayacağım, gebereceğim, ölüyorum yani, ağlaya ağlaya. Diğer iki kardeşini, çocuğun düşündüm. Kardeşlerini düşündüm. Yani yaralı bir kardeşe sahip olmak. Sen yaralıyken sağlıklı kardeşlere sahip olmak. Ne bileyim ben ya. Çok ağladım. Böyle tanımadım o çocuk için, çok ağladım. Gözümün önünden gitmiyor. Karşıdan karşıya geçerken gördüm. Sonra işte kendi hayatımla ilgili olarak bir sürü şeyi düşünüp ağladım. Memleketin halini düşünüp ağladım. Ondan sonra geçen akşam uykum kaçtı. Çok geç yattı ciğer hastalıktan dolayı. 3:30-4 yatağa girdim. Ertesi gün de sabah işte 7'de uyanacağım, bir şeye gideceğim. Bizim bahçemizde, bizim apartmanımız 3 katlı. Apartmanımızdan daha yüksek bir çam ağacı var. İşte 2 gün önceydi galiba ya da 3 gün önceydi. Korkunç bir fırtına vardı. Ve o kadar güçlü bir şekilde, yani o kadar uzun büyük bir çam ağacı olmasına rağmen o kadar şiddetle sallanıyordu ki bir o tarafa, bir bu tarafa, bir o tarafa, bir bu tarafa. Gövdeden sallanıyordu. O böyle şöyle uyudum. Gövdeye sarıldığımı düşündüm. Gövdeye sarılarak bir o tarafa, bir bu tarafa, bir o tarafa, bir bu tarafa. Çam ağacına sarıldım. Çam ağacının beni sallamasına izin verdim. Bu sefer ben oğlum oldum. Çam ağacı ben oldum. Bu sefer çam ağacı beni salladı. Ninni söyledi. Beni salladı ve ben bir o tarafa bir tarafa sallandığım için uykuya öyle daldım. Çam ağacının beni sallamasına izin verdim. Çok iyi geldi. Yani tekrar o doğayla buluşma, teslim olma halini aslında böyle kendimce ve kendi zihnimdeki oyunlarla artık yaşamaya başladım. Anlamazdım manasını, o doğaya teslim olmaya, toprağa teslim olmanın ne demek olduğunu. Hala da çok anlayabilmiş olduğumu hiç düşünmüyorum. Çok kenarından köşesinden dolaşıyorum aslında şu anda. Ama o gün o çam ağacına sarılıp büyük adamı, gerçek anlamda uykumu getiren, uykuya dalmama sebep olan şeydi. Bu gece işte o çam ağacına böyle bir sarılıp öyle uyumayı deneyeceğim. Uykusuz kaldığım zamanlarda iyi geliyor bana artık o yöntem. Yavaş yavaş toparlayayım. Bu haftanın da sonuna geldik. Ve her program sonunda şöyle hissediyorum hep. Ne anlattın ki? Niye anlattın? Bunların kaçı dinlenmeye değerdi. Siz yine sağ olun hep programın altına yazdığınız şeylerle hem benim başka şeyleri fark etmeme vesile oluyorsunuz. Ben kendi içimden çıkan şeyi, evet, kendim bir yabancılaşarak dinlemekle beraber siz alta yazdığınız şeylerle benim de o farkına varmamı çok fazlasıyla sağlıyorsunuz. Ve gerçekten sizin sayenizde bu bazen böyle yabancılık halimin son bulmasına ya da işte evet hayatta makul ve hala senin söylediğin şeyin ulaştığı insanlar var diyerek o yalnızlık halime, hele ki şu dönemde gerçekten bu kadar, her şeyi çok radikal bir şekilde değiştirdiğimiz şu dönemde siz fazlasıyla iyi geliyorsunuz bana. Bu kadar. Sizi bu hafta yine bizim çok sevdiğimiz popüler sanatçılardan biri Barış Manço'dan bir şarkı çalacağım size. Yine benim Barış Manço'nun herhalde en sevdiğim şarkısı. Evet, en sevdiğim şarkısı. Bugünlerde kendimi hıyar gibi hissediyorum. Haftaya görüşürüz. Hepinize kucak dolusu sevgiler.
Sözüm meclisten dışarı dostlar. Bugünlerde kendimi hıyar gibi hissediyorum. Hani dilim dilim doğrasalar beni, Marmara, Ege, Karadeniz ve hatta Akdeniz cacık olur diyorum. Derdim öylesine büyük ki dostlar, kırka yarıp yine kırka bölseler ve kırk bostana gübre diye serpseler, 40.000 tane ot biter de 40.000 derde deva olur diyorum. Bana böyle durup dururken oğlan aldı başını gitti, kız zaten lafımı dinlemezdi, düğmem kopuk paçam sökük, oramda buramda çengelli iğneler, bir de çengelli iğne nazar bozar derler, hanımın çorabı kaçık başında bir gudiler, karabaş bile suratıma bakıp bakıp havlıyor. Övünmek gibi olmasın ama dostlar, kendimi hıyar gibi hissediyorum. Hani ince kıyım doğrasalar beni, Akdeniz cacık olur diyorum. Ve hatta Atlas Okyanusu. Ve hatta Hint Okyanusu. Ve hatta Büyük Okyanus bile cacık olur diyorum. Böyle cacığa rakı mı dayanır? Çivi çiviyi söker derler, soğuktan donanı buzla ovarlar. Ben zaten yanmışım dostlar, peki beni fırına mı koysalar? Zeytin suyuna kuru ekmek, böyle gelmiş, böyle gidecek.